doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Dünden Bugüne Türkçemiz programında birlikteliğimiz başladı. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programın Esen Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Sefa Kaya, ben Sedat Ağoğlu. Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Mermer hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Değerli dinleyicilerimiz, az sonra Profesör Doktor Ahmet Mermer hocamızla sohbetimize başlayacağız. Türk Edebiyatı'nın çok önemli bir dönemi, çok önemli bir şairini konuşacağız ve onun dili üzerinde yoğunlaşacağız. Dinleyicilerimize tanıtacağız, evet, Ahmet Hocam.
Evet.
Ki bu Fuzuli.
Evet.
Buyurunuz hocam.
Eski şiirimizde Yunus Emre Türkçesi, Ali Şir Nevai Türkçesi gibi Fuzuli Türkçesi de vardı. Türk Edebiyatı'nın zirve şahsiyetlerinden bir Fuzuli.
Evet hocam.
Fuzuli sadece divan edebiyatının, Azeri edebiyatının değil, Türk Edebiyatı'nın zaman ve coğrafyalarını aşan öncü isimlerinden.
Ahmet Hocam, şimdi siz önemli bir şey söylediniz. Yunus,
evet,
Emre'nin dili,
evet,
gibi, Ali Şir Nevai'nin dili gibi Fuzuli'nin de
Türkçesi var.
Peki başka bir divan şairimize bu...
Şimdi ben burada Türkçe diyorum ama tabi Fuzuli'nin devrinde Azeri Türkçesi, Doğu Oğuzca Türkçesi diye de adlandırılır ama ben Türkçe diye bahsediyorum.
Evet hocam.
Evet. 16. yüzyıl şairlerinden olan Fuzuli, Oğuzların Bayat koluna mensup bir ailenin çocuğu, kendisinin Burcu Evliya diye andığı Irak-ı Arap bölgesinde doğmuş, ömrünü burada geçirmiş bir kişi. Fuzuli devrinin üç büyük dili Arapça, Farsça ve Türkçeyi ana dili ölçüsünde biliyordu. Türk, Fars, Arap dillerinde yazılmış üç divanını yanı sıra pek çok esere imza atmış ve lüt bir kişiydi. Fuzuli'nin Kerbela şehitleri için yazdığı Hadikat-ü Süveda adlı eserinin ön sözündeki bir rubai ile...
Şimdi bir eser veriyor hocam. Bu,
evet,
eser önemli. Ve
bunun... Evet.
Evet.
Ey feyz resan-ı Arap-ı Türk-ü Acem, kıldın Arap'ı efsah ehli alem, ettin fusahaya acemi isidem, ben Türk'i zebağından iltifat eylemekem.
Hocam ben de şiiri,
evet,
bir okuyayım siz onun bugünkü günümüz Türkçesini.
Evet, çok iyi olur. Çok memnun
hocam oldum. Diyor ki, ey feyzi resanı Arabu Türk'ü Acem. Ne dedi şimdi Ahmet Hocam?
Ha, orada şöyle diyor. Ey Arap, Acem ve Türk'e feyiz veren Tanrım.
Devam edelim hocam. Kıldın Arabı, efsahı ehli alem.
Ehli alem. Sen Arap kavmini en fasih konuşan milleti yaptın.
Devam edelim hocam.
Evet.
Ettin fusahaya acemi isiden, ben Türk-i zebandan ihtilat eylemekem.
İltifat eylemekem.
Ne dedi hocam?
Acem fasihlerinin ise sözlerini İsa nefesi gibi cana can katan güzelliğine ulaştırdın. Ben Türk'üm, Türkçe söylemek istiyorum. Tanrım iltifatını, yani buradaki iltifat sözün en güzel, en sanatlı ve en üstün bir şekilde söylemeyi benden esirgeme diyor Fuzuli. Bu hoş duasının yanı sıra bir başka kıtasında da şair şöyle söylemiş. Ol sebepten Farisi lafz ile çoktur nazm kim, nazm nazik Türk lafzıyla igen düşvar olur. Mende tevfik olsa bu düşvarı asan eylerem, nevbahar olgaç dikenden belki gül ızhar olur. Bu ne demek istiyor onu da söyleyelim.
Lütfen hocam.
Farisi ile çok sayıda şiir söylenmesinin sebebi Türk diliyle ince şiir söylemenin güç olmasından. Fakat Allah yardım ederse ben bu güçlüğü yeneceğim. İlkbahar geldiği zaman kuru dikenlerden nasıl gül yaprakları çıkmaya başlarsa, ben de diken gibi sert sanılan Türkçe ile gül yaprağı gibi ince şiirler söyleyeceğim.
Yani diyor ki hocam, Farsça evet, şiir için, yani divan yani, şiiri için uygun olabilir ama evet, Allah bana yardım ederse ben de uğraşacağım ve Türkçe ile dediğini de yapıyor hocam.
Yani o devirde yaygın olarak daha çok Farsça, kendisi de Farsça şiirleri kolay yazıyor. Fakat kendisinin aileden gelen Türkçe bağımlılığıyla Türkçe söylemek, Türkçe yazmak istiyor. Fuzuli'nin derdi o.
Aileden geliyor.
Evet. O da aynı zamanda onun için Fuzuli Türkçesi diye başladık.
Evet
sözü.
Hocam. Evet, evet hocam.
Fuzuli en güzel ve en üstün eserlerini Türk diliyle söylemek istemiş. Bunda tam bir milli hassasiyet göstermiş ve bir milli haysiyet onur gözetmiş. Bu örneklere, bu sözlere dikkat edecek olursak, başka dillerin Türk dilinden üstün oluşuna tahammül edemeyen Fuzuli'nin milli bir duygu içinde olduğunu, şiirlerini Türkçe yazmak istediğini anlıyoruz. Türkçenin henüz yeter derecede işlenmediği bir çevrede 16. yüzyılda söylemişti.
Hocam ki 16. yüzyılda divan şiirimiz açısından en ağdalı tamlamaların, en yoğun tamlamaların
evet,
olduğu
evet,
İstanbul'da
evet,
değil mi?
Evet, elbette.
Bayağı bir zorlandı.
Yani Osmanlı Türkçesi o devirde Arapça Farsça'nın etkisiyle Fuzuli şiirlerine göre biraz daha ağdalı şiirler yazıyor şairler.
Sanki Fuzuli'nin şu ana kadar aktardıklarınızdan da anlaşılıyor ki hocam, evet, Kaşgarlı'nın kaygılarını, Kaşgarlı'nın yaklaşımını, o Karamanoğlu Mehmet Bey'in yaklaşımını bu şeyi taşıyor.
Aynen. Hatta ben burada söz uzamasın diye söylemek istemedim. Ali Şiir Nevai'nin Muhakimet-i Lugateyn'de de şiir halinde o da aynı şekilde Türkçeyi bu diken ve gül motifiyle anlatıyor. Ali Şiir Nevai'yi de takdir eder Fuzuli. O da aynı benzetmeyi yapıyor Ali Şiir Nevai, Muhakimet-i Lugateyn adlı eserinde. Orada da bir mukayese var.
Evet. Evet.
Bağdat çevresi, yani Irak-ı Arap bölgesinin sokaklarında Arapça konuşulan, medreselerinde Arap diliyle ders okutulan ve bunun yanı sıra şiirlerde genellikle Farsça söylenebilir bir atmosferin kapladığı coğrafyada tam bir Türk haysiyet ve gururuyla söylemiş Fuzuli. Hayat komplike bir oluşum. Bu oluşum içerisinde şiir sanatı da sürekli bir hal. Her ölümsüz eserin yazarını, şairini yetiştiren ve onun düşünce dünyasını inşa eden bir inanç ve fikir var. İşte Fuzuli de alim bir şair olarak yaşadığı coğrafya ile bütünleşmiş bir şahsiyettir.
Hocam peki Fuzuli'nin eğitimine ilişkin elimizde ne tür bilgiler var?
Çok açık bilgiler, fazla bilgi yok. O devrin ileri gelen bazı hocalarından, ki onlar da isimleri de biraz tartışmalıdır, yani önemli şahsiyetlerden bilgi almış.
Bağdat'ta.
Bağdat'ta. Zaten Bağdat'ın dışına çıkma yok.
Yaşamıyor. Evet hocam. İyisi, bir tek Bağdat.
Evet. Fuzuli de alim bir şair olarak yaşadığı coğrafya ile bütünleşmiş bir şahsiyet. Doğduğu ve yaşadığı yer Irak-ı Arap bölgesi. Bu bölge İslam dünyasının en önemli din, kültür ve medeniyet merkezlerinden biridir. Tarih boyunca mezhep çatışmalarının eksik olmadığı, çeşitli tarikat şeyhlerinin, velilerin bulunduğu, Hazreti Peygamber'in torunu Hazreti Hüseyin'in kanının karıştığı bir toprak. Fuzuli'nin Farsça Divanı'nın ön sözünde kendisi de, benim şiirlerim altın değil, gümüş değil, inci değil, lal değil, topraktır. Fakat Kerbela toprağıdır demiş. Yani coğrafyayla hemhal olan ve şiirlerinde o toprağın kokusu hissedilen bir anlayış.
Yani hocam burada kendi inanç sistematiğini de görüyoruz.
Evet, elbette. Fuzuli ilme ve şiire sevgiyle başlamış. Şiir söyleyebilmek de kendi başına ayrı bir ilim ve kemal ütürlerinin çok değerli olan bir şubesidir diyen Fuzuli, iyi bir alim olmayı istediği kadar iyi bir şair olmayı da istemiş. Fuzuli'nin bu istek ve arzusunu göstergesi de yazdığı eserlerdi. Divan şiirinde söylenen değil, söyleyiş esastı. Fuzuli'nin de dile ve söze çok yüce duygularla yaklaştığını şu ifadesinden anlıyoruz. Can sözdür eğer bilirse insan, sözdür bu diyenler özgedir can.
Az önce okuduğunuz evet, şiirde de neredeyse sanki Yunus Emre'nin...
Yani öyle sade söyleyişler
evet,
var yani, elbette.
Hocam,
elbette.
Evet.
Büyük sanatkarlar öyledir zaten. Hatta bu anlayışını güzel bir şekilde şu mısralarla dile getirmiş. Halka ağzın sırrını her dem kılır izhar söz, bu ne sırdır kim olur her lahza yoktan var söz. Artıran söz kadrini sıdk ile kadrin artırır, kime ne miktar olsa ehlin eyler ol miktar söz. Yani burada da söz kelimesini redif yaparak şiir yazıyor, gazel yazıyor.
Ne diyor hocam?
Burada şöyle diyor. Söz ağzının sırlarını her nefeste aleme açıklıyor. Bu ne sırdır ki her göz açıp kapayışta sözü yoktan var oluyor. Doğru söylemekle sözün kadir ve kıymetini artıran kimse kendi kıymetini artırır. Söz ne kadar değerliyse sahibini de aynı derecede değerli kılar der. Bu gazelin bazı beyitlerindeki söz kelimesi bazen şiir anlamında da kullanılmış bazı beyitlerde. Fuzuli'nin o devirde kutsal ve yaygın bir kelime olan kelam yerine Türkçe söz kelimesini tercih etmesi de anlamlı. Yani kelam, hani kelamı
kelam demiyor
diye
hocam, söz diyor.
Kur'an-ı Kerim'i kastederek söylenir ya. Ha şöyle diyor bir başka beytinde. Eylesen tutiye talimi edayı kelimat, nutku insan olur ama özü insan olmaz. Sözleri edebiyatımızın halk diline ve hafızasına kadar işleyen en meşhur hikemi beyitleri arasına girebilmişti. Yani burada tuti de papağan oluyor. Papağana kelimeleri öğretirsen papağan da öğrettiği kelimeleri aynen tekrar eder. Ama bu sözlük insan olur ama özü insan olmaz diyor. Dediği bu. Gazel şairi olan Fuzuli hem yaşadığı devirde üstün kılan hem de kuşaktan kuşağa günümüze taşınmasında en önemli etken onun şiirlerinde söz ve anlam sanatlarını başarıyla kullanması. Bunların yanı sıra Fuzuli'nin Türkçe'ye değer vermesi ve o dilin inceliklerini, yapısını ve anlatım tekniğini iyi kullanmasıdır.
Demek ki hocam divan edebiyatında kullanılan ölçü, vezin, efendim hocam uyak, kafiye, redif ve diğer sanatların hepsini Fuzuli Türkçe'yi temel alarak da uygulayabilmiş.
Tabii.
Bu sonuca
yani
çıkabilir miyiz?
Yani esas zaten divan edebiyatının bütününde halk diline bir ağırlık var. Hareket oradan geliyor. Bazı şairler halk dilindeki o Türkçe kelimelerle oynuyor. Ha bunu iyi oynarsa o şair büyük şair oluyor. Ona örnek vereceğim şimdi ben. Fuzuli divan şairleri içinde Türkçeyi bu arada halk Türkçesini çok iyi bilen ve dil sevgisini şuurlu bir Türkçecilik derecesine ulaştıran bir şair. Aynı zamanda çoğu şiirlerinin konuşma dili esasına dayanmış olması. Fuzuli'nin büyüklüğünün bir yönü de bu.
Şimdi bu da önemli bir tespit hocam.
Evet.
Günlük dile, konuşma diline.
Evet. Türkçe divanında yer alan, şekil ve içerik bakımından çok önemli özellikler gösteren şu ünlü murabbağından söz etmemek de olmaz.
Murabba bir biçim olduğunu söylüyor.
Dörtlük, dört satırdan hocam, yazılan, birden fazla bentleri olan şiir şekli. Şöyle diyor o dört mısrağında, perişan halin oldum, sormadın hali perişanım. Gamından derde düştüm, kılmadın tedbiri dermanım. Ne dersin rüzgarım, böyle mi geçsin güzel hanım? Gözüm, canım efendim, sevdiğim devletli sultanım. Yedi bentten oluşan murabba ve buna benzer beyitlerindeki konuşma dilinin doğallığına, kısa ve soru cümlelerine yer verildiği görülür. Her bendin sonunda tekrarlanan gözüm, canım efendim, sevdiğim devletli sultanım mısrağı sade Türkçe söyleyişinin hatta Türkçe sevgisinin güçlü bir ifadesi. Aynı zamanda bu mısrağda halk türkülerinin nakarat sevkini hatırlatan, tonlama ve vurguyu gösteren, konuşma lisanının hitaplarının kullanışı olan, ahenk ve samimilik hissedilen üstün bir söyleyiş var.
Tespitiniz bu yönde
yani
hocam.
Bu noktada bu verdiğimiz örnek önemli. Bir başka örneğinde edemem terk Fuzuli seri kuyun yarın vatanımdır, vatanımdır, vatanımdır, vatanım. Beytinde duygu yoğunluğunu gösteren tekrir sanatında da konuşma dilinin bir unsuru olan musikili söyleyişi duyar gibiyiz.
Hocam sanki beş hececiler Cumhuriyet döneminde tabu kaynaklarda
öyle sade şiirler var. Doğru.
Evet.
Evet. Fuzuli'nin bir başka beytinde hayal ile tesellidir gönül meyli visal etmez. Gönülden taşra bir yar olduğun aşık hayal etmez. Beyti ile buna benzer ifadelerde maddi ve manevi alemin zıttıklarını yaşayan beni candan usandırdı cefadan yer usanmaz mı?
Çok ünlüdür hocam.
Felekler evet. Yandı ahımdan muradım şem'i yanmaz mı ifadelerindeki tezatlı anlatım Türkçe ifadeye yardım eden soru cümlesi kullanımıyla halk söyleyişini yakaladığını görüyoruz. En eski Türk şiirinden beri Türk edebiyatının nazmında ve nesrinde bir musiki unsuru halinde gördüğümüz aliterasyon esasında bir halk dili zevki.
Hocam aliterasyonun ne olduğunu da demiştim.
Ha onlar da sözdeki ecelerin ve seslerin tekrarları. Ona örnek vereceğim şimdi. Şöyle diyor Fuzuli. Sensiz olman aynı mihnetten beladan bir zaman. El aman hicran bela ve mihnetten el aman. Buradaki sen, den, dan, zaman, aman, den, aman heceleri devamlı tekrar ediliyor. Fuzuli bu beytinde inleyiş sedalarını yani ne ünsüzünü yani Türkçenin ses ve hece sırlarını aliterasyon yoluyla duyurmaya çalışmış. Yani bu da yine halk Türkçesini kullanmadaki etkenlerden biri.
Hocam Fuzuli bunu hep yapmış herhalde. Su kasidesinin su diye gerçekten.
Evet destursuyla arzu hatırlıyorum ona. Onu hatta bazı meslektaşlarımız o naatın uygun düşmeyen beyti diye söylerlerse de halbuki orada su sesini tekrar eder.
Evet.
Yani o su da çok enteresandır. Çünkü niye? Hani bazıları efendim Irak Arap bölgesi suya hasretmiş. Fuzuli de ondan dolayı bu redifi seçmiş derlerse de halbuki Hazreti Peygamber dünya insanlığı için neyse su da hem mayamız hem de enasır erbağının dört unsurundan biri hayatın temelidir yani. O bakımdan suyu tercih ediyor. Aynı zamanda da Hazreti Peygamber'in mucizelerinin bir kısmı suya aittir.
Biraz daha açar mısınız hocam?
Yani mesela işte Hazreti Peygamber zamanında yaşamış bir kabile su yok. Hazreti Peygamber'e geliyorlar. Hazreti Peygamber elinde bazı ufak taşları olarak onlara veriyor. Onlar kuyuya atıyorlar. O kuyudan su ortaya çıkıyor. Veya parmaklarından su akıtması örneklerinde olduğu gibi. Yani buna benzer daha başka örnekler de vardır. Ona tekrar geri döneceğim zaten su kasidesine.
Hocam bir nefeslenelim evet. Ardından devam edeceğiz. Evet. Değerli dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Mermer hocamızla sohbetimize devam ediyoruz. Fuzuli'yi konuşuyoruz. Hocam Usuk kasidesine ilişkin söyledikleriniz gerçekten ilginç. Fuzuli'nin sanatının doruklarında gezdiği bu sonuca da varabiliriz.
Evet.
Divan şiirinin doruklarında bir insan.
Yani Fuzuli. Şimdi evet. Düşünsek Türk edebiyatında şiir yoktur desek tek bu şiir bile bu edebiyatın şiirini
ne düzeyde gösterir. Hocam, evet.
Mesela ben bunu zaman zaman derslerimde de karşılaştırırım. Hitabi üslup diye bir usul vardır şiirde. Edebiyatımızda da Korkma diye başlayan İstiklal Marşımız var biliyorsun. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen aslanacak diye başlar. Fuzuli'nin su kasidesi yani peygambere naat olarak yazılan şiirde saçma ey göz eşkten gönlümdeki otlağı resu kim bu denli duğutuşan otları kılmaz çare su diye adeta Ya Resulullah ifadesini çağrıştıran kafiyeyi ve redifi kullanıyor Fuzuli. O bakımdan yani oradaki korkma, buradaki saçma ifadeleri hitabi üslubun konuşmadaki seslenişin ifadesi. Yani birisi Türk kahramanlığının marşı, birisi de Hazreti Peygamber'e olan sevginin ifadesi.
Naat'ın o demek Türklerin, olduğunu da değil mi? Söyledim
evet,
hocam,
evet. Peygamber. Naat da Hazreti Peygamber'i öven şiirdir. Bu da kaside şeklinde yazıldığı için redifi de su olunca su kasidesi diye ünlenmiştir bu şiir.
Gazellerin örneklerimiz var mı hocam? Var. Hocam şey de söyleyebilir miyiz dinleyicilerimize? Ha. Kasidenin ilk beytlerine 7-8 tanesine. Yani biçimleri de biraz açıklayabilir miyiz hocam?
Ha, şimdi bu tek kafiyeli sistem üzerine yani divan şiirinde bir beyit esasına dayalı nazım şekilleri vardır. Bir de bent esasına göre dayalı nazım şekilleri var. Tek kafiyeli sistem dediğimiz eğer sevgiliye olan sevgisini ifade ediyorsa o da işte 5-15 beyit arasında yazılmış bir şiirse buna gazel adını veririz. Ha, herhangi bir büyüğü, maddi veya sultan olabilir, peygamber olabilir, dini büyük olabilir veya şairin kendi dostuna, arkadaşına yazdığı veya devlet büyüğüne yazdığı övgüye dayalı en az 33 ve 99 beyit arasında yazılmış şiirler varsa onlara da kaside adı verilir.
Evet, hocam.
Ha bunun her ikisinin ortak yönü de ilk matla beyitleri dediğimiz giriş beyitleri kendi arasında kafiyeli. Diğer ondan sonra gelen beyitlerin birinci mısraları serbest, ikinciler birinciye bağlı.
Evet,
yani
hocam.
O nazım şekilleri o şekilde.
Genel olarak
özetleriz.
Böyle hocam.
Evet. Yine bir başka beytinde şöyle diyor. Gazel de ki meşhuru devran ola, okumak da yazmak da asan ola. Yani gazel söyle, devirde meşhur olsun, okumak da yazmak da kolay olsun dediği bu. Gelenek gereği Türk şairlerinden Nevai, Nizami, Hayali ve Nicati gibi şairlere çeşitli nazireler yazmış ise de bu da yine divan şiirinde gelenektir. Üstad Gölpınarlı'nın tespitine göre Fuzuli en güzel mazmunlarının birçoğunu Necati'den almıştır. Yani mazmun dediğimizde bir söz söylüyorsun, o sözün içerisinde bir şeyi gizliyorsun ama o gizlediğin şeyle ilgili unsurları çağrıştırıyorsun ve karşıdakine bulduruyorsun. Ne gibi mesela?
Ne gibi o mesela?
Kadı ennâre l-işilil uşşâki minhâcül hüdâ. Aşka, yani beyti tam hatırlayamam da, aşka eyler iktida diyor Fuzuli yine Türkçe divanının ilk gazelin ilk beytinde. Yani efendim hidayet yolu hidayet yolu yolculara karanlık ise de aşka uyan yolunu bulur diyor. Kısaca özet haline söylüyorum. Orada o devirdeki insanlar yolunu neyle buluyorlar? Gökyüzünde yıldıza bakarak buluyorlar. Ha o zaman oradaki aşkı şair Fuzuli yıldıza benziyor ama yıldızın adı geçmiyor. Mazmun dediklerimiz bunlar. Hani bazıları benzetme unsurların da mesela gül redifli bir kasidesi vardır Fuzuli'nin. Gül mazmunu derler bazı meslektaşlarımız. Halbuki o teşbih unsurudur. Benzetme unsurudur onlar. Halbuki mazmun ise söylenen sözü içerisinde gizlediği unsurdur.
Ama bunun nehretine yani, böyle bir ilgisi yok hocam.
Yok o ayrı.
Farklı.
O ayrı. O metafor veya istihare dediğimiz
evet.
O ayrı bir benzetme unsuru.
Bu tamamen başka.
Evet,
hocam,
evet. Şiirlerindeki sade söyleyişler ve halk Türkçesiyle yazılmış şiirler noktasında Necati'yi tercih etmesinin tesadüf eseri olmadığı da açık. Yani burada bile nazire söyleyeceği şairleri seçerken dikkatli seçiyor. Niye? Necati'yi niye anıyoruz? Çünkü o devirde Ahmet Paşa, Şeyhi ve Necati diye üç büyük şair var. Onlardan Necati, Ahmet Paşa ve Şeyhi'ye göre daha sade, o devirdeki kullanılan atasözleri ve deyimlere daha sık yer veren bir şairdir Necati. Çok sade söyleyişleri çoktur onun. Onun için de Necati'yi tercih etmiş.
Evet hocam.
Fuzuli. Mesela şöyle diyor Necati. Ey nasihat eyleyen ben bi dile dildar için, hey ne derdin var senin gönülcüğünün yanındadır. Yani oradaki gönülcük. halk ifadesidir. Beytine Fuzuli'nin en güzel beyitlerinden biri ve şu beyti bulunduran gazel ona nazire: çekme damen naz edip üftadelerden vehim kıl, göklere açılmasın eller ki damanındadır. Yani bana göre divanda en güzel beyitlerden biri budur. Burada şöyle diyor: yani naz edip düşkünlerinden eteğini çekme, eteğinde olan ellerin göklere açılmasın, kork diyor.
Evet hocam.
Yani burada ifade ettiği, mesela orada bir şair kelime oyunu yapıyor. Bir taraftan elleri açılmasın derken bedduayı, diğer taraftan da o düşkün diye ifade ettiği kişiye karşı Allah'tan yardım dileme diye tevriyeli diyeceğim ama yani iki anlamda kullanıyor, öyle söyleyeyim ben. Fuzuli'nin insani duyguları devrinin dini ve tasavvufi düşünceleriyle sentezleyerek ilahileştirmiş. Yani burada Fuzuli'nin aşkı üzerine çok şey söylenirse de, bugüne kadar da çok şey söylendi. Yani Fuzuli'nin aşkı, hatta şöyle diyelim, aşk ızdırabı. Yani insan durup dururken ızdıraba talip olur mu? Psikolojik olur. Hayır. Ama o işte aşkı insanı tekamül noktasına getiren, sevginin muhasebesini, muhakemesini yapan, düşünceden hareket ettiği için de o ızdıraba kendisi talip zaten. Yani insanlık için vefaydı, ızdıraptı, böyle konulara çok yer veren bir şairdir.
Hocam bir de kendisinin evet, de sıkıntılı bir yaşantısı olduğunu,
elbette,
zor
fakir bir hayatı var. Elbette.
Devletten herhangi bir şekilde bir yardım alamıyor.
Evet.
Hatta diyor ya, selam verdik.
Şikayetnamesinde. Evet.
Bir diğer ilginç nokta da hocam, Hafız'dı galiba İran'ın büyük şairi.
Evet.
Fuzuli'nin şöyle bir mısrağı var: yazdık şiiri Hafız'ın şiirine benzemiyor diye saymadılar, yazdık şiiri Hafız'ın şiirinden alıntı yaptım diyorlar. Böyle sıkıntıları da var Fuzuli'nin hocam. Çok çileli bir hayat geçirmiş.
Ha, eski edebiyatta zaman zaman o tip şeyler söylenir. Yani filanın şiirinden tercüme ettin, filanın şiirinden tevarüt ettin gibi. Yani o dönemde o tip sözler eksik değildir. Ama o ilk baştaki Kadı Enarel diye başladığım gazelin ilk beytinin Arapça söylenmesi bile Ali Şirinvai taklittir o. Ali Şirinvai de Hafız'dan almıştır.
Yani yine döndük dolaştık Hafız'a mı geldik?
Evet.
Hocam,
çünkü
evet,
Hafız o dönemlerin Fars edebiyatının en büyük şairlerinden biridir. Yani bizim divan şairlerin hemen hemen pek çoğu Hafız'dan etkilenmiştir. Okumuştur yani onu.
Hocam evet. Fuzuli İstanbul'daki kendi dönemdaş divan şairleriyle karşılaştırdığınızda ne gibi ayrılıklar, benzerlikler tespit ediyorsunuz?
Şimdi o bir kere benzerlik noktasında divan şiiri geleneğe bağlı bir edebiyattır. Yani şöyle daha açık söyleyelim. Mesela günümüzde futbol müsabakaları vardır, değil mi? Belli bir sahada, belli bir sayıda bir iki takım karşılıklı oynar. Birisi galip gelir, biri de mağlup olur. Ama onun kurallarını değiştiremeyiz. Bu oyunu nerede oynarsak oynayalım. Ha, divan şairleri de belli kelimelerle, belli sahada, belli konular üzerinde aynı şeyleri söylemek zorundalar. O yüzden söylenen değil, söyleyiş esasına dayalıdır demem oradan gelir. O yüzden de divan şiirindeki benzerlikler farklılıklarda aranmaz.
Peki hocam, buradan yani şöyle bir eleştiriye sanki Ahmet hocam gitmek mümkün olabiliyor mu?
Evet.
Zarf ve mazruf arasında denge yok.
Hayır. Şimdi yani Fuzuli'nin talihsizlik olduğu yön şu: mesela ona çağdaşı olan Hayali, Baki gibi şairler Osmanlı idaresinde İstanbul'da yaşadıkları için onların şiirleri daha çabuk yayılıyor. Daha çabuk efendim maddi imkanlara sahipler. Ama zavallı Fuzuli'nin şiirlerini kimse görmüyor. Arada işte Kanuni'nin Bağdat seferinde Hayali'yle karşılaşıyorlar. O vesileyle hatta şeye de, Kanuni'ye de çok güzel bir Bağdat kasidesi vardır. Yani o kaside divanında önemli bir kasidedir. Ama umduğunu bulamamıştır sonuçta. O devirde bir türbedarlık şeyiyle bir maaş bağlanır. Ama o maaşı da alamaz. Onun üzerine yazmış olduğu şikayetname diye de sonradan meşhur olmuştur. O mektubu yazar, o halini orada belirtiyor yani. Yani çok eser yazmış bir şahsiyet olmasına rağmen yaşadığı devirde maalesef kadri kıymeti pek fazla bilinmemiş. Ama ondan sonra hakikaten dünya edebiyatında Goethe ile bile yarışacak noktaya gelmiş bir şairdir.
Hocam kendisinden zaman
sonra
zaman
gelen... O tip benzerlikler vardır.
Öyle mi hocam?
Evet. Yani mesela bir Alman dili edebiyatındaki bir profesör hanımefendi, şimdi ismini hatırlayamam, Fuzuli ile Goethe'yi karşılaştırmıştır ve zaman zaman bazı beyitlerde ortak ifadeler bulmuştur. Bu olur. Mesela Cevat Çapan efendim Hamlet'in bir oyunundaki ifadeleri bizim musiki şiirimizde bazı benzerlikler bulmuştur. Niye? Entelektüel bir edebiyattır divan edebiyatı. Çünkü o devrin insanların ortak dertlerini, ortak sözlerini, ortak akıllarını ifade eden şiirler yazmışlar bunlar.
Hocam divan edebiyatı şekilci bir edebiyattır. Yalnızca sanatlar üzerine geçmiştir. Muhteva boştur şeklinde yaklaşımlar da var.
İşte şimdi muhteva boş mu? O biraz siyasi bakıştır.
Öyle mi hocam? Evet.
Elbette. Yani o okumadan kulak bilgisine dayanan ifadelerdir onlar.
Evet hocam. Evet.
Şurayı da belirteyim. Fuzuli yaşayışında ilim yolu olan akıl ile şiir yolu olan gönlü daima karşı karşıya getirmiş. Ancak akıl ve aşk ikilemi arasında kalmış bir şair değil. Fuzuli Türkçe divanının ön sözünde ilimsiz şiir temeli olmayan bir duvar gibi olur. Temelsiz duvar da gayet değersiz olur diye bir sözü vardır kendisinin. Yine bir kıtası vardır. Onun son iki mısrağı meşhurdur da ben bütününü okuyayım size. İlim kesb ile payi-i rifat, arzu-yu muhal imiş ancak, aşk imiş her ne var alemde, ilim bir kıylu kal imiş ancak.
Açıklar mısınız hocam?
Ha şimdi
hocam?
Burada da efendim bu kıtada payi-i rifat dediği yani ilim çalışıp çabalamayla hikmete dayanan bir içtir. O çünkü divan şimdi hikmet önemlidir. Sonra her ne var alemde aşk imiş, ilim ise bir gevezelikmiş diyor. Fakat buradaki incelik oradaki imiş ifadesini dikkat çekiyoruz. Niye? Çünkü bunu göz önüne aldığımız zaman bu düşünceye sonradan varıyor. Yani idrak etmesi sonradan oluyor. Sonradan öğreniyor bunu.
Hocam ifadesi ben pek anlayamadım bunu.
Yani şimdi burada aşk işin başıdır, ilimse bir gevezeliktir diyor. Kıylukal de gevezelik demektir.
Gönül ve beyin arasındaki ilişki.
Evet. Yani karşı karşıya getiriyor ama evet. İkisi arasında kalmıyor şair.
Evet.
Çünkü hem ilmi de hem şiiri de çok yerinde söz eden bir şair. Bunun yanında bir de şu konuya değinmek istiyorum.
Hocam son bir dakikamız bir genel değerlendirme şeklinde ifade
bu da,
ederseniz.
Mesela yine kendisi kadar meşhur olmuş olan ikinci önemli bir eseri vardır. Divanlarından bahsettik ama en az onlar kadar değerli olan bir Leyla ve Mecnun Mesnevisi vardır. Bu dünya çapında büyük bir eserdir. Mesela bu Nihat Sami Banarlı bir makalesinde diyor ki bu mesnevide düşmek fiili veya kelimesi tek veya birleşik olarak 50 anlam nüansı vardır diyor. Yani Türkçe bir kelimeye 50 anlam kazandırıyor. Büyük sanatkarlar da kelimelere anlam kazandıran, onlara yeni anlamlar yükleyen şahsiyetlerdir.
Hocam yetenek o zaten ama
evet.
Fuzuli de bunun doruklarında geziyor demek.
Evet, evet, evet.
Dolayısıyla hocam Türkçenin sadeleşmesi.
Evet.
Türkçeyle de divan şiiriye yazılabileceğinin, kalıpların, sanatların kullanılabileceğinin.
Evet.
Sade bir dil olduğunu ifade edebiliyoruz değil mi hocam?
Elbette, elbette, elbette.
Zaten son sözlerinizi alayım.
Son söz olarak da şöyle söyleyeyim. Rahmetli Ahmet Hamdi Tanpınar, Fuzuli'yi değerlendirirken şöyle diyor. Hayatı, aşkı ve şiiri ciddi zaviyeden gösteren şair Fuzuli'dir diyor.
Bu tanımlamanın üzerine de başka bir şey demeye gerek yok hocam.
Yani bu cümle bir cümleyle Tanpınar da böyle değerlendiriyor.
Tanpınar da böyle büyük bir sanatçı. Evet,
evet
hocam.
Evet.
Profesör Doktor Ahmet Mermer hocamıza teşekkür ediyoruz. Hocam ağzınıza,
ben
ayağınıza sağlık.
Sağ
olun. Eksik olmayınız. Ve bu hafta da değerli dinleyicilerimiz dünden bugüne Türkçemizi bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmeyi umuyoruz. Hoşçakalınız. doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz.